Ayrım 13. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 195. Hindistan. 1. İkinci kalemin oldukça alaycı biçimde isimlendirdiği şekliyle 16 Hint Krallığı elçilik heyeti Sustan Dicle Nehri'ne doğru yola çıktı. Sonra sallarla nehirden deltaya indik. Burada Skylax'ı ve korkunç Naxos kuşatmasından kurtulan iki gemici bulduk. Bunu bir uğursuzluk işareti olarak kabul etmem gerektiğini sanıyorum. Fakat çok iyi bir haleti ruhi içerisindeydim. Nehrin taşıdığı çok fazla miktarda mil dolayısıyla Dicle ve Fırat'ın sığ, acı bir göl şeklinde birleştiği deltada uygun bir liman bulunmamaktadır. Persler, Babiller ve Asurlar bu çok stratejik yeri bir liman yapmaya çalışmış fakat üst taraflardan aşağı akan çamur hiç kesilmediğinden sonunda her teşebbüsün üzeri örtülmüştür. Dara'nın hükümdarlığı zamanında bir tuz bataklığının ucunda iğreti bir liman vardı. Bu bataklıktan geçmek istediğinizde çamur ve kaygan kumlar üzerinde yaklaşık bir mil uzunluğunda saldan bir köprü kurmanız gerekirdi. Bir defasında bir deve ve binicisinin çığlık atmaya bile fırsat bulamadan ıslak kumlar içinde kaybolduğunu görmüştüm. Skylax gemileri Afrika'nın etrafını dolaşmak için kullanmaya niyetliydi. Fakat şimdi Hindistan öncelik kazanmıştı ve Fenikelilerin iddiasının aksine yeryüzünde hiçbir insanın denemediği ve denemeye de cesaret edemeyeceği bir iş olan Afrika'nın etrafını gezme fikri hayatının rüyası olsa da bundan şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Söylediklerine göre dünyanın çevresini kuşatan okyanusun her karışın haritasını çıkarmışlardı. Her kadırganın 120 kürekçiye ve ayrıca 20 diğer gemiciye, marangoza ve ahçıya ihtiyacı vardı. Bu gemiler ticaret için değil, savaş amacıyla yapıldığından askerlerin dışında yolculara çok yer yoktu. 100 askere ek olarak yanımda Hindistan uzmanı olmakla ün kazanmış 20 adam ve Kraliçe Atosa'nın gönderdiği değerli hediye, Caraka isimli Hintli bir köle vardı. Amaçlarımıza uygun demişti. Fazla da bir şey söylemedi. Yüklerimiz arasında iki kral için hediyeler, kendimiz için yiyecek vardı. Ayrıca yanımıza seyisleriyle birlikte 8 at daha almıştık. Gemiler aşırı kalabalıktı. Pek hoşuma gitmemişti ama ilk defa Skylax bizi güvertede topladı. Fakat haklıydı. Uzun yolculuklarda herkese verilen ilk görev çok önemlidir. Kimin hangi işi nerede yaptığı konusunda bir kuşku doğarsa kavga başlar ve disiplin bozulur. Bereket versin ki İndus Nehri boyunca Pers ülkesinin kıyı hattını takip ettiğimizden gemiciler gemileri her gece kıyıya çekiyor ve herkes yıldızların altında rahat rahat uyuyordu. Her ne kadar çok kibar ve kendimce hoş bir şekilde bilge komutan rolümü oynamak için elimden geleni yapıyorsam da fiili olarak komuta benim adıma Skylax'taydı. Limandan ayrılışımızın heyecanını hiç unutamayacağım. Şafak vakti batı rüzgarı esmeye başladığında Skylax gemilere demir alma emrini verdi. Sonra kürekçiler çalışmaya koyuldu ve o an hayatımda ilk defa borazancının tek düze temposuna uyarak şarkı söyleyen kürekçilerin ritmik seslerini işittim. Bu şarkı insanın nabız atışlarıyla buluştuğunda aşk halindeki gibi geminin, denizin ve gökyüzünün bir parçası haline gelmek mümkündür. Karadan uzaklaştığımızda kara yelkenler çekildi. Bunlar rüzgarı topladığında gemiler oraya buraya sallanıyor ve kürekçilere dinlenme fırsatı doğuyordu. Sol tarafımızdaki çöl güneşin ışıkları altında parlıyor, ılık batı rüzgarı deniz, tuz ve ölü balık kokuyordu. Kıyının bu bölümü boyunca kaba tuz havuzcukları oluşturan yerleri görüyorduk. Sular güneşin etkisiyle buharlaştığında yerliler kervanlara satmak için saf tuz artıklarını topluyorlardı. Bu garip insanlar yerde balık salamurası yapıyor, çatıları balina kemiklerinden yapılma çadırlarda yaşıyorlardı. Caraka, günlük Hintçe dersim için çıka geldiğinde denize açılalı bir saat olmamıştı. Kafasında başka meseleler de vardı. "Sayın Elçi," dedi. Bana bu şekilde hitap edilmesi çok hoşuma gitmişti. Aslında bu yeni proje, Dara'nın Hindistan'daki uyarıcı gölgesinden başka bir şey değildi. "Gemiyi araştırıyorum," dedi, sesini iyice kısarak. Sanki Skylax'ın kendisini işitmesinden korkuyordu. Fakat o, geminin ön tarafında ikinci kaptanla konuşuyordu. "Güzel bir gemi," dedim. Sanki mühendisi kendimmişim gibi. Daha başından beri denizi seviyordum. Şimdi hayatımda özlediğim bir şey varsa, o da kürekçilerin şarkı sesini tekrar işitmek, yüzünde tuz serpintisini hissetmek, denizin hiç değişmeyen kıvrımı üzerinde güneşin doğuşunu ve batışını seyretmektir. "Evet efendim, fakat tekne çiviyle dolu." Şaşırmıştım. İyi ama geminin koca gövdesini başka neyle tutturacaksın diye sordum. Geminin nasıl yapıldığından pek de emin olmayarak. Halikarnas'a kısa bir ziyaret dışında limanın nasıl işlediğine hiç dikkat etmemiştim. Fakat çiviler metal efendim. Caraka korkudan titriyordu. Ahşap mıhlar denizde pek işe yaramaz dedim. Oldukça bilgiliymişim gibi görünüyordum. Aslında ben de biliyordum ki ahşap mıhlar metal çivilerden daha üstündü. Konuşurken tecrübeli bir denizci gibi bacaklarımı açık tutmaya özen gösteriyordum. Efendim, daha önce de böyle yolculuklar yaptım. Fakat sadece Hint gemilerinde biz buna cesaret edemeyiz. Çok tehlikeli. Neden? Manyetik kayalar dedi. Yuvarlak siyah yüzü gerçekten korku doluydu. Caraka'nın bazen Nagas, bazen de Dravidian olarak bilinen gerçek Hint ırkına özgü kısa, ucu kalkık bir burnu ve geniş dudakları vardı. Bu siyah ırk Hindistan'ın güneyine hala egemendir ve dilleri ve adetleri çok uzun yıllar önce kuzey krallıklarını yıkan uzun boylu açık tenli Ari kabilelerinkinden çok farklıdır. Manyetik kaya da neymiş diye sordum. Korkmasam da meraklanmıştım. İşte orada dedi Caraka, rüzgarın yaladığı çıplak tepeleri işaret ederek. Bu tepeler metali çekme gücüne sahip kayalardan oluşmuştur. Eğer gemi oraya çok yaklaşırsa çiviler yerinden fırlayarak kayalara yapışır. Gemiyi oluşturan kereste ayrılır ve biz de boğuluruz. Ona inanmamak için hiçbir geçerli nedenim olmadığından Skylax'ı çağırdım ve kayaların tehlikeli olup olmadığını sordum. Skylax'ın suratı asıldı. Metali çeken bazı kayalar var, fakat metalin üzeri zifle kaplanırsa manyetik gücün etkisi olmaz. Bizim çiviler dikkatlice kaplandığından korkmamıza gerek yok. Ayrıca bu benim aynı kıyı boyunca yaptığım üçüncü yolculuk. Size bütün çivilerimiz yerinde olarak Hindistan'a ulaşacağımıza söz veriyorum. Daha sonra Skylax'a Caraka'nın söylediklerinin doğru olup olmadığını sordum. Omuzlarını silkti ve kim bilir dedi. Belki belli kıyılarda belli kayalar ama bu kıyıda değil, biliyorum. Peki neden bütün çivileri ziplettin? Zipletmedim ama Hintlilere hep onları ziple kaplattığımı söylerim. Aksi takdirde gemiyi terk etmelerini engelleyemezsiniz. Yine de garip bir şey dikkatimi çekti. Kimse çivilerin gerçekten zipli olup olmadığına bakmadı. Bugün bile bu manyetik kayaların var olup olmadığını merak eder dururum. Fakat şurası kesin ki bu kadar küçük bir metal parçasının bir geminin yapımında kullanılması durumunda şeytani güçler tarafından parçalanacağına inanmayan bir tek Hintli denizci bile görmedim. Hintliler gemilerini halatla yaparlar. Çok da kötü bir gemi yapım metodu değil diye itirafta bulundu Skylax. Deniz ne kadar kabarık ve rüzgar ne kadar güçlü olursa olsun batmazsın. Zira su kalaslar arasından ve çevresinden geçer gider. Dicle ve Fırat deltalarından İndus deltasına doğru yaklaşık 900 mil yol kat etmiştik. Denizle Pers dağları arasındaki çizgi yeryüzündeki en çıplak hat olmalı. Çok az tatlı su olduğundan kıyı bir avuç balıkçıyı, tuz üreticisini, inci avcısını ve korsanı barındırmaktadır. Evden uzaktaki üçüncü günümüzde güneş batarken Baktra'daki ateş sunağını, dedemi, Turanların saldırısını ve dedemin öldürülüşünü gördüm. Bu büyülü görüntü ya da serap sadece bir ya da iki dakika sürdü. Zerdüş'ten bir mesaj olarak kabul ettiğim bu görüntüyle yerimde çakılı kaldım. Bizzat kendisi bana bütün insanların hakikati izlemesi gerektiğini hatırlatıyordu. Kendimi çok suçlu hissettim. Çünkü yolculuğuma hakikat yolunu değil, Alkmayanların altın kartalın yolunu takip için çıkmıştım. Sonralar Hindistan'da dedeme daha da çok sadakatsizlik yaptığımı hissettim. Zerdüşt'ün öğretisine olan inancımı hiç kaybetmemekle birlikte Hindistan'daki bilgeler Babil'deki tanrılar kadar çok yaratılış teorisi olduğunu fark etmemi sağladılar. Bu teorilerden doğru ya da hakikat olmasa da büyüleyici bulduğum birçoğunu sayabilirim. Demokrit en garip teorinin hangisi olduğunu bilmek istiyor. Buna cevap verebilirim. Buna göre varlık hiç olmamıştır. Bizler var değilizdir ve bu bir rüyadır. Peki rüyayı gören kimdir? Uykusundan uyanıp hatırlayan tabii ki. İndus nehrine ulaşan yolda bazen rüzgarsızlıktan kımıldayamıyor ve göz kamaştırıcı güneş altında gittikçe güçsüzleşen kürekçilere başvurmak zorunda kalıyor, kimi zaman da rüzgarların önünde kuzeydoğuya doğru sürükleniyorduk. Yelkenlerimiz tamamen şiştiğinde hayatlarımız her zaman tehlike altındaydı. Çünkü sivri uçlu mercan kayalıklarıyla dolu kıyıdan çok uzak değildik ve ani bir rüzgar savruntusu gemiyi harap edebilirdi. Fakat Skylax gemisini hiçbir zaman kaybetmemiş usta bir gemiciydi. Yahut da kendisi böyle söylüyordu. Ama ben pek rahat olduğumu söyleyemem. Küçük felaketler geçirmeyenlere genellikle büyük şeyler kalmaktadır. Bununla birlikte denizde geçirdiğim bu haftaları kendi lehime kullandım. Küçüklüğümde yeni şeyler öğrenmekte oldukça hızlıydım. Jarika da çok mükemmel bir öğretmendi. Bu arada Indus Deltası'nın mavi siyah çamuru görünmeye başladı. Hint dilinin temellerini tamamıyla öğrenmiştim ya da öyle düşünüyordum. Fakat daha sonra ortaya çıktığı gibi Jarika bana Dravidyen lehçesini öğretmişti ve bu da 16 krallığın Ari sakinlerine en az Persçe kadar yabancıydı. Bereket versin ki Jarika yeterince Arice kelime biliyordu. Bu sadece yeni bir dili değil, yeni bir halkı anlamama da yardımcı oldu. Zira dil size insanların hangi tanrılara taptıklarını, ne tür bir halk olduklarını ya da olmak istediklerini anlatır. Hint Ari dili, Dravidyenlerin konuştuklarına hiç benzemese de Persçe ile benzerliği vardır. Bu bir zamanlar hepimizin aynı kuzeyli kabileye mensup olduğumuz ve Zerdüşt'e kadar aynı tanrıları paylaştığımız teorisini ispatlamaktadır. Şimdi Ari ırkın tanrıları şeytanlarımız haline gelmiştir. Skylax bana Indus Nehri'nin aşağısına yaptığı ilk yolculuk hakkında oldukça çok şey anlattı. Başlangıçta Dara bütün Hindistan'ı istiyordu. Gerçi bunu hala istiyor ama bizimle birlikte uzun bir sefere çıkamayacak kadar yaşlı. Doğuya ben Indus Vadisi'ni ele geçirdikten sonra gelmeliydi. Fakat bunu yapamazdı. Babil'de isyan vardı. Ayrıca yapılacak başka bir şey her zaman bulunur. Fakat dünyayı istiyorsan Babil gibi önemsiz yerleri unutmalısın. Güldüm. Sarayda bulunmamak her zaman bir rahatlıktır. Skylax gibi benim de üzerimde diz altından bağlanan kısa bir pantolon ve vücudumu güneşten koruyacak Hint pamuğundan bir şal vardı. Kürekçilerden farklı görünmüyorduk. O sıra 50 yaşın üzerinde olmasına rağmen Skylax'ın genç bir insanınki gibi sert adaleli bir vücudu vardı. Tuz balığı olduğu gibi insanı da korumaktadır. Gemiciler her zaman olduklarından daha genç görünürler. Babil dünyadaki en büyük şehir dedim. Skylax itiraz etti. Belki bir zamanlar öyleydi. Fakat Hint şehirleri daha zengin ve daha büyük. Peki onları gerçekten gördün mü? Sadece Taksila'yı. Taksila Sart kadar büyük ve çok daha zengin. Fakat Hintliler Taksila'nın bir sınır kasabasından başka bir şey olmadığını söyleyeceklerdir. Peki Dara neden bu kadar çok bekledi? Skylax omuz silkti. Firavunlar ve mezarları gibi sanırım Hindistan kendisinin olunca geriye fethedecek başka yer kalmayacağı için öleceğini düşünüyor. Peki ya Katay? Orası gerçekten dünyanın bir parçası mı? Skylax bazen profesyonel bir denizciye yakışmayacak derecede heyecansız oluyordu. Bununla beraber sistematik bir şekilde Hint Okyanusu'nun haritasını Seylan Adası'na kadar çıkaran ilk kişi olma şerefi ona aitti. İlk kişi dediğime bakmayın, bu çok doğru değil. Birkaç yıl sonra büyük kralı oldukça doğru bir Hindistan haritasını sunduğumda bana Babil'deki Belmarduk Tapınağı'nın arşivlerinde yakın zamanlarda bulunan benzer bir harita göstermişti. Öyle görünüyordu ki Babil'ler ve Hintliler Dara ve Skylax'tan çok önce düzenli bir iletişim halindeydiler. Bu yaşlı dünyada kendimizden başka yeni hiçbir şey yok. Geniş Indus Deltası boyunca her türlü akıntı ve ırmak kolu oldukça geniş bir alanı çapraz çizgilerle kaplamaktadır. Verimli kara toprağın bir bölümüne pirinç ekilidir. Bir kısmı ise acı sularla kaplı bataklık bir arazidir ve burada yeterince uzun süre pişirilirse mükemmel bir yemek olan Hint ördeği gibi su tavukları yaşamaktadır. Söğüt ağaçlarının oluşturduğu korular kurşuni gökyüzüne karşı güzel şekiller oluşturuyordu. O sene yıllık yağmurlar bir ay gecikmişti ve Hintliler başka hiçbir şeyden bahsetmiyordu. Yağmurun yağmaması ülkenin yarısının kuruması demekti. O sene üzülmeleri gerekmeyecekti. Nehrin yukarısındaki Patalene limanına ayak bastığımız aynı gün gökyüzünden sel gibi yağmur boşandı. Sonraki 3 ay boyunca susuz kalmayacaktık. Hindistan'la ilgili ilk izlenimim suydu. Hint musonlarına dayananlar için Yunan Thales'in yaratılış teorisi oldukça çekicidir. Nehrin yukarısındaki Patalene'ye doğru yolculuk ederken Skylax bana manzarayı gösterdi. Nehrin her iki yanı da Perslere ait dedi memnuniyetle. Senin sayende dedim oldukça kibar bir şekilde. Evet dedi, hiç de kendini beğenmiş görünmüyordu. Bu 13 ayımı aldı. Bereket versin ki çevredeki insanlar binlerce mil uzaktaki bir efendiyi yakındakine tercih ediyor. Yerel bir kraldan ziyade Sus'taki Alkmaion tarafından yönetilecekler. Fakat bir de satrap var dedim. Skylax başını salladı ve kaşlarını çattı. İlkini kendim seçtim. Pencap'tan bir ağrıydı. Sonra öldü ve oğlunu satrap seçtik. Sadık mı? Bundan emin değilim fakat en azından yıllık harcı zamanında ödüyor. Dünyanın bu bölgesinde olduğu kadar çok altın tozunu hiçbir yerde görmemişsindir. Nereden çıktığı belli olmayan bir yunus balığı sürüsü çevremizde parıltı yaylar çiziyordu. Hatta birisi geminin ucundan atladı. Yunus balığı bir an havada kaldığında bize çok gülünç bir şekilde baktı. Bu iyi şans dedi Skylax. Tatlı su yunuslarımı, bu tür varlıkların olduğunu bilmiyordum. Var ama sadece Hint nehirlerinde bildiğim kadarıyla diye ekledi. Skylax hiçbir şeyi körü körüne kabul etmeyen sadık bir kaşifti. Kulaktan dolma şeylere her zaman şüpheyle yaklaşırdı. Eğer bir şeyi kendisi görmemişse, tarih denilen şeyleri yazan doğru Yunanların aksine onun varlığını kimseye gerçek olarak aktarmazdı. Büyük fakat sıradan bir liman şehri olan Patalene'ye ayak bastık. Hava boğucuydu. Kasvetli biçimde alçalmış bulutlardan yağmur yağmaya çalışıyordu. Hindistan'da üç mevsim olduğunu vurgulamalıyım. Güneş ilkbahardan yazın başına kadar aralıksız olarak ışımaktadır. Büyük nehirler ve gelişmiş sulama sistemleri olmasaydı, yer kısa sürede toza dönüşür ve insanlar ölürdü. Sonra yaz gelir, muson rüzgarları eser, yılın üçte birinde nehirlerin taşmasına neden olan yağmurlar yağar. Bu mevsimi çok kısa süren bir kış izler. Soğuk günler birbiri ardından gelir. Gökyüzü canlı mavidir ve çiçekler o kadar boldur ki Ekbatana'daki gül bahçeleri buradakilere kıyasla çıplak sayılır. Patalene rıhtımına ayak basar basmaz muazzam bir rüzgarın savurtmasıyla gemimiz iskeleye çarptı. İki atımızı nehirde kaybettik. Sonra gök yarıldı ve ılık bir yağmur yağmaya başladı. Sırılsıklam olmuştuk. Bizi kralın gözcüsü karşıladı ve Satrap Taksila da size özürlerini bildiriyor dedi. Sonra bize saraya kadar eşlik etti. Burası yarım yamalak bir çatıya sahip derme çatma bir binaydı. Hayatımda daha önce hiç hem ıslanıp hem de sıcaklamamıştım. Bu dünyanın bu bölgesinde mevsime özgü hoş olmayan bir durumdu. Ertesi gün Skylax ve ben ayrıldık. O nehrin yukarısına Taksila'ya doğru yoluna devam etti. Ben ise karadan Kosala ve Magadha krallıklarına doğru yolculuğa başladım. Yola çıkmakta sabırsızlanıyordum ve kendi başıma olmaktan memnundum. Korkusuzdum, ahmaktım, gençtim. Demokrit ahmak ve genç sözcüklerinin yerini değiştirmem gerektiğini düşünüyor. Ona göre birinci ikincisinin nedenidir. Fakat ben böyle bir bağlantı kuracak kadar kaba olamazdım. Her neyse, kralın gözcüsü develeri, erzakı ve rehberleri hazırlamıştı. Caraka yolu şöyle böyle biliyordu. Kuzeybatıya, Yamuna nehri üzerindeki Mahura şehrine yöneldik. Yamuna'nın 100 mil doğusunda Ganj bulunmaktadır. İki nehir kuzeyden güneye, Ganj Ovası'nın merkezinde buluşuncaya kadar yan yana akar. Sonra Ganj aniden doğuya doğru kıvrılır, merkezi krallıklar ve cumhuriyetlerle modern Hindistan'ın önemli şehirleri Ganj'ın bu batı doğu yönünde uzanan kolu üzerinde bulunmaktadır. Kendimi büyük kral gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Yanımda carak olduğu halde rüzgarlı yağmur altında yola koyuldum. Mahiyetinde 300 adam 5 cariye bulunuyordu. Yanımda hiç harem ağası yoktu. Sustayken caraka beni Hintlilerin hadımlaştırma işleminden hoşlanmadığı, burada hayvanlara bile dokunulmadığı konusunda uyarmıştı. Bu gariplik dolayısıyla Hint haremleri çok yaşlı erkek ve kadınlarca korunmaktadır. Bu kötü bir düzenleme gibi görünmekle birlikte bu yaşlı kadın ve erkekler sadece ihtiyatlı olmakla kalmayıp kolay kolay ayartılmazlardı. Zaten bizim ihtiraslı genç harem ağalarımızın aksine geleceğe yönelik hiçbir planları yoktur. Caraka ve özel muhafızlarım gibi ben de ata biniyordum. Diğer herkes ya deveye biniyor ya da yağmurlarla kalın sarı çamurdan bir tür oluk haline dönmüş tozlu yol üzerinde yürüyordu. Yavaşça ilerliyorduk. Silahlarımızı hazır tutuyorduk. Hindistan'ı hırsız çeteleri kaplamış olmakla beraber bunlar muson mevsiminde evde otururlar. Aslında sadece bilgisiz ve ihtiraslı bir elçi böyle bir havada karadan 1000 millik bir yolculuğa çıkabilirdi. Ne zaman bir sınıra gelsek ki bu günde hiç olmazsa bir defa oluyordu, silahlı birliklerce durduruluyorduk. Hindistan'ın bu bölümünde çok sayıda prenslik yanında her prensliğin içinde de başlıca gelirleri kervanlardan alınan vergiler olan yarı özerk devletler bulunmaktadır. Büyük kralın büyük elçisi olarak bu tür vergilerden muaftım. Fakat ben her zaman bir şeyler ödemeye dikkat ediyordum. Böylece yanımıza çoğu zaman muhafız veriliyor ve muhafız bize bir sonraki sınıra kadar eşlik ediyordu. Sanırım hırsızlara gözdağı veren de bu muhafızlardı. Sadece güçlü bir kral kırsal bölgeyi yolcular için güvenli bir yer haline getirebilirdi. Ve o zamanlar tüm Hindistan'da böyle güçlü tek bir kral vardı. Bu Magadha'daki sarayını görme şerefine ulaştığım Bimbisaray'dı. Kosala kralı Pasenadi Magadha'da daha zengindi ve eski bir krallığı yönetse de kendisi zayıf bir yöneticiydi. Ayrıca Kosala da yolcular için tehlikeli bir yerdi. 13. ayrımın sonu, sayfa 207.